Ayrım 25.
24. Görmedin mi? Allah nasıl bir benzetme yaptı? Güzel söz, doğru söz kökü yerde sağlam dağları gökte olan güzel bir ağaç gibidir ki o ağaç yine Allah'ın izniyle daima yemişini verir. 26. Kötü sözün durumu da gövdesi yerin üstünde kolay koparılan, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. 27. Allah inananları dünya hayatında da ahirette de sağlam sözle sağlamlaştırır, kararlı istikrarlı kılar. Allah zalimleri sapıtır ve dilediğini işleyip yapar. Kötü söz denen şey doğa ve insan toplumunun gidiş kanunlarına temelden karşı çıkan, uyum yapamayan kişi, zümre veya sınıfların sözleridir. Son duruşmada bu yüzden uyum yapanlarca yok edilirler veya eritirler. İyi söz doğa ve toplumun gidiş kanunlarına sezerek veya bilimsel olarak uyum yapmaya çalışanların yorumlarıdır. Son duruşmada, nice eziyetlerden sonra da olsa, zafer iyi sözün doğa ve insan toplumunun gidiş kanunlarını ortaya koyan gerçek teorinin ve pratiğin olacaktır. İnsanlık bu yolu tutmak mecburiyetindedir. Ancak her nefis, yani her kişi, bilinci ve alt bilinciyle gücü oranında bu yolda yürüyebilir. Kişi veya nefis bu yolda yürürken kendisi için kazandığı her zerre doğa ve toplum dengesine o derecede uyumsuzluk olarak topluma ve kendisine geri tepecek ve onunla cezalandırılmış olacaktır. Doğa ve toplum dengeleri bu derece hassastır. Bu hassas ritmi sezen her sağduyulu insan Allah'tan, gidiş kanunlarından korkar ve korkmalıdır veya o derece hassas, dikkatli olmalıdır. 14. Hicr Suresi 27. Cine gelince onu da insandan daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten yarattık. Şeytan da insandan önce ve ateşten yaratılmıştı. Gelenekler kendince yazısız tarihte, tarih öncesinde, geçen komünel tarihi kutsallaştırma prosesi uyarınca sembollerle yorumlamışlardır. Prose gidiş değiştikçe kutsallaştırma aşamasına göre yorumlar temel aynı kalmak üzere anlayışa göre değişir, başkalaşır. Şüphesiz ki şeytan da cin de medenileşmenin getirdiği bakış açılarıyla yorumlanmıştır. Ancak beyinler kutsallaşma prosesiyle kurulduğu için totem inanışları gerilerde kaldığı ölçüde onlara şeytan cin yakıştırmaları yapılmıştır. Çünkü medeninin gökselleşmeye başlayan insan ve tabiat tanımlarının temsil ettiği toplumu çıkarlarına ters düşen barbar toplumların totem sembolleri onlara şeytan cin gibi gözükmüştür. İlk Irak medeniyetine geçmiş Semit göçebe ve kent barbarlarının tarım verimliliğinin sembolü yılanı şeytan, kandırıcı gibi algılayışları, kendi dört büyük ırmağın suladığı Kafkas yeteklerinin, Van yaylalarının onu yitirdikten sonra öldürücü bir sıla hasretiyle cennet ülküsü haline getirmişler, insanın, medeniyetin, alçıktan tekniksiz doğal olanaklarla yaratılışının, Adem-Havva yaratılışı halinde algılanışı, göçebe ve kent kabilelerinin Semitlerde Habil, Kain veya Kabil öyküleriyle yorumlanışı, Süleyman'ın cinlerle, kuşlarla konuşup anlaşması ve benzeri hep kutsallaşma prosesine göre düşünmeye ve davranmaya alışmış beyinlerin, totemden kopuşamayan sembolleştirici düşünce sisteminden kaynaklanmış en bilinen örnekleridirler. Gerçekte hepsi en temel üretici güçler gelişimine dayanırlar. O gidiş derin köklü, ayrıntılı kavranıp toplum gidişi içinde titizce izlenmedikçe olmadık saçma, havada kalmış kafa karışıklıklarına ve spekülasyonlara düşmekten kurtulamayız. Geleneklerin, şeytanın ve cinlerin ateşten yaratılmış olmaları üzerinde duruşlarına ve insandan daha önce yaratıldıklarına dair bir proje çizdiklerine bakılırsa bu uydurma gelişigüzel bir yorum katkısı sayılmamalıdır. Ateş orta vahşet çağının yaratığıdır. Ama en çok ve medeniyete en yakın geçmişte onu aşağı barbarlıkta, çömlekçilik ve ev işlerinde totem sembollü kadın tanrılı kabileler kullandılar. Kadın tanrıların sembolü ateştir. Tapınaklarda ateş hiç söndürülmeden yakılırdı. Demek şeytan ve cin algılarını en azından aşağı barbarlığa dek indirebiliriz. Aslında prose vahşet çağındaki cinsel yasaklar ve ateşe dek gider. Bilinç, bilinçaltı ruh gelişimi içinde totemizm ile birlikte oluşur, çözümü de öyle olacaktır. Burada konumuzla ilgili olduğu kadarına değinirsek, ateş sembollü kadın tanrıların veya önderlerin kabilelerini yönetme ve düşünce geliştirme işinde kullandıkları büyü fal seremonilerinde ateş de kadın da ve onun gelecekten haber verme, toplumu yönetme, büyü fal işleri de bilerek dokunulmazlaşan, saygı ve korku uyandırıcı elemanlar haline gelmişler ve yabancı kabilelerce de kendi gidişleri de buna uyduğu için buna uyulmuş ve yaygınlaşmıştır. Medeniyete geçilince sadece kutsallaşma gidişi yeni bir aşamaya girmiştir. Kutsallaştırma sürdüğü için kadın tanrılı, ateş, büyü sembollü totemcil kabileler medeniyet insanlarına şeytan cin gibi görünmüş ve algılanmıştır. Hicaz kent toplumu bu gidişten en az 5-6 bin yıl sonra gelmesine karşın kendisi de yazısız tarih öncesi toplumudur. Bu iki zıt gidişi kendisinde sentezlemek zorunluluğunu getirmiştir. 1. Kutsallaştırma gidişinin dinamik bir elemanıdır. Kutsallığı göklere sıçratmaya, hatta kutsallar kutsal olmaya hazır bir toplumdur. Tarihe yeni yeni girmektedir. 2. Fakat kentten medeniyete geçecek en son toplumdur. Yani kutsallar kutsal olmak için tüm eski geleneklere, birikimlerine sahiptir. Bu hem barbar olup hem de medeniyeti anlamak gibi bir üstünlüğü, geç geliş meziyetini kazanmak fırsatını vermiştir onlara. Muhammed'in savaşıyla bu meziyet kazanılacaktır. Temel İbrahim'den intikal ile gelir. Şairler cinleri olan, cinlerin yol gösterdiği, cinlerden haber alan, veren insanlardır. Bir çeşit eski büyü fal işlerinin babahanlıkla birlikte yaygınlaşması ve tanrısallıkların gelişimiyle halk arasında deyim yerinde ise ayağa düşmesidir. Bu işi de sazda sözde şairler yapmaktadırlar. 1500-2000 yıl öncelerinde ise bunu İsrailoğullarında peygamberler yapmaktaydı. Peygamberlik geleneği İsrailoğullarından Asurlulara geçtikten sonra bu gelenek her yana yayılmış olmalıdır. Ve biraz gelenek destan ezberleyip düşünce kırıntısı yumurtlayanlar şair olup gelecekten haber veren falcı büyücü işlerine de girerek diyar diyar dolaşırlar. İlhamlarını Allah'tan değil de cinlerden aldıklarına inanırlar. Cinlerinin şahıs adı gibi adları olur. Onları çağırıp görüşürler. Hicaz toplumunda şairlerin durumu budur. Halk arasında tutulup beslenirler. Gelecekten haber almak bilinmeyene, cinlere karşı olan korku, heyecan etkileriyle şairler bir renktirler ama kabile, kandaş, aile köklülüğü yanında aşağıdırlar. Kureyş oğulları bu yüzden Muhammed'i deli bir şair yerine koyup aşağılamak etkisini gidermek isterler. Mekke devrinde yaptıkları hep budur. 6. Dediler ki, ey kendisine zikir öğüt indirilmiş olan sen mutlaka cinlenmişsin. Muhammed gocunmaz. Daha önceki surelerde belirttiğimiz gibi silahı tersine çevirmesini bilir. Uluların psikolojisini derinden yakalamıştır. Lut kavmini ve Sodom'u örnek verirken ve her zaman şu gerçeği alınlarına yafta olarak çiviler. 84. Kazandıkları bencil zenginlikleri, kendilerinden hiçbir şeyi, kötülüklerin azapları savamadı. Hicaz toplumu İbrahim'den bir intikal ile gelen 5-6 bin yıllık geleneklerle barbarlıktan henüz çıkmakta olsalar bile akıllarını geliştirmiş bir toplumdur. Şeytan konusu da artık giderek cinler gibi ruhsal olaylar içinde incelmiş biçimlerde yorumlanmaya başlamıştır. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermemiştik ki, onun istekleri içine kesinlikle şeytan karışmış olmasın. Fakat Allah şeytanın ayetlere de karışmasını derhal başka bir ayetle iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hac suresi 52. ayet. Üretici güçlerle birlikte toplum biçimleri ve onunla birlikte doğanın başkalaşımı sürekli değişir ve gelişir. İnsanlar da sürekli deneme yanılmalar içinde, peygamber de olsa hataların basamaklarına basarak ilerler. Öldürücü, stratejik hatalar bir yana, beyin, zeka ve akıl sürekli küçük küçük hata basamaklarına basarak onları aşarak gelişir. Ve girdiği yeni toplum ve doğa başkalaşımlarına böyle ayak uydurabilir. Öldürücü hatalar uyumsuzluk olur ve kişiyi toplumu kendiliğindenmişçe elekten geçirerek tarih yapar. Peygamber gibi önderler, stratejik, öldürücü, hata yapmayacak kadar ezeli, tanrısal güzellik geçmiş, Enbiya suresi 101. ayet, yani insan toplumunun ve doğanın keskin özünden oldukları için peygamberlik mertebesine doğru yetiştirilmişlerdir. Ve insan toplumunu daima stratejik hatalardan, ölümlerden döndürmek için görevlidirler. Ama onların en sonuncusu Muhammed dahi olsa, insan aklı ilil ufaklı hata basamaklarını çıkararak yürümek zorundadır. Çünkü hayat tez, antitez, sentez ile zikzaklı yürür. Muhammed bunu sezmiştir. Ama o daha çok toplumunun şeytanı olan Kureyş oğullarının kendi üzerindeki etkilerini bilir ve kendi içinde o şeytana karşı savaş verir. Bu benzeri ayetler fakirlerle birlikte olmamak veya Kureyş tanrıları ile birlikte tek tanrı Allah'ın adının anılması gibi uzlaşmaların hata şeytan etkilemesi olduğunu açıklayan ayetler bu peygamber beynindeki iç savaşı açık eder. O bu denli doğrucu başı ve inançlıdır. Peygamberiyle toplum arasında İbrahim'inki kadar olmasa da belirli uçurumlar olsa da Hicaz toplumu böylesine gelişkindir. Şeytan cin olgularını hurafe geriliğinden olur olmaz her olayda uygulayan akıl törpüsünden çıkarmak üzeredir. Ve komüncül zekasını bilinçle bilgiye kaynaştırmaya açılmıştır. Andolsun Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne kesinlikle iyi kulların varis olacak diye yazmıştık. İyi insanlara, kolektivizme kendilerine inanırlar. 15. Yusuf Suresi Tevrat'tan farklıca dersleştirilerek ele alınır. Nefis ile savaş, savaşların en ulusu, yücesidir. Bu söz ancak Freud'dan beri modern finans kapitalizm çağıyla birlikte yeterince anlayıp diğerini yerli yerinde yorumlayabiliyoruz. Nefisin bu derin sezilerle kavranışının tefeci bezirgen evrenselliğinin eşiğinde oluşması tesadüf değildir. Bu kişinin tarih sahnesinde olgunlaştığının göstergesidir aynı zamanda. Hazreti Muhammed ve Kur'an bunu kendi çağının zorunlulukları ölçülerinde de olsa yüzlerce yıl önceden görmüş ve bildirmiştir. Yusuf suresi bunu dersleştirir. Bu sosyal sınıf yorumlarını da aşan beyin kişi psikolojisi inceliklerine de girebilen bir bütünlüğü ve çağına göre üstünlüğünü gösterir ki bu medeniyetlerin içine girdiği evrensellik aşamasının gereğidir. Sosyal sınıf parçalanışları yaygınlaşmıştır. Yusuf suresi nefsin temelleriyle ilgili çeşitli gidişlerini örnekleyerek bunların toplum zararına olanlarını yasak, haram, zararlı iş olarak ayıklar, örnekler. İslam aleminin beyinlerine, yüreklerine girerek nüfuz etmeyi dolayısıyla kutsallaşmayı bilir. İslam'da şeytan meselesi bile nefisle özdeşleştirilerek kişi ve beyin üzerine gidilmek inceliği hassasiyeti ve ustalığı gösterilmiştir. Dahası düşlerin yorumuna bile girilmiştir. Yani bilim ve bilgi Allah'ın baskısı altında olsa bile sonsuz gelişim yapabilme özgürlüğüne sahiptir. Ne kadar bilgi ve bilim olursa o denli Allah'ın ispatına kullanılmak istenir. Çünkü Allah en bilgin olandır. Bilgi ve bilim Allah'ın bir yansımasıdır. Bu yüzden bilimden korkulmaz, tersine bilime özgürlük verilerek savaşılır. Ancak diyalektiğin bu cilvesi son duruşmada bilimin sonsuz gelişimi içinde Allah gelenek göreneğini bilinçaltımızı bilince çıkararak egemenliğini alacak bir gidişi kurguluyordu. Önce din bilimi egemenliğini alıp gelişmesine kendi çıkarları doğrultusunda özgürlük tanıdı. Belirli birikimlerden sonra asıl gerçeklik her tapılanı olduğu gibi tek tanrıcı Allah'ı da bilinçaltından söküp atmaya yönelmek zorunda kaldı ve bilim üstünlüğünü kurdu. Yusuf suresinde diğer surelere göre daha göze batan bir derli topluluk vardır. Araya başka konular ilişkin ayetler pek girmez. Yalın, basit, tanıdık ve çok işlenen öykülerden biridir. Ama Hazreti Muhammed için kendi çağında önemlidir bu. İlkel sosyalist toplumu sınıflı topluma çözülürken nefis bireycileşir. Hatta hayvanlaşır. Bundan en çok tiksinen, üzüntü duyan peygamberin kendisi olur. Yusuf peygamber örneğiyle nefisin beyindeki cinsel ve sosyal yasaklarla dinamizm bulmuş zaaflarını ve çelikten iradeyi işaret eder. Yusuf suresini adeta nefis ile özdeşleştirerek anlatır. Hem kendisini hem çevresini bu konuda uyarır. Oysa Tevrat'ta Yusuf öyküsü Mısır'a yapılan Hiksos tarihsel devrimiyle karışmış bir öyküdür. Kur'an bunu nefis dersiyle ele almayı kendi toplumu için daha uygun bulur. Peygamberimizin bu sureyi sevdiği hemen başlangıç ayetlerinden bellidir. 3. Biz sana vahiy etmekle iş bu Kur'an'ı kıssaların, örneklerin en güzelini sana anlatıyoruz. Sen Kur'an'dan. Öyküye başlarken bu hatırlatmaları genellikle yapar. 2. Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki anlayasınız. Ama burada bu hatırlatmalarda bir bütünlük ve surenin bütününe bir yöneliş vardır. Yusuf suresi baştan başa tek konuyu anlatan tek suredir. Kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz hatırlatması burada özellikle Yusuf peygamberin öyküsünden kaynaklanmış gibidir. Çünkü Yusuf peygamberin bizzat kendisi nefsin en belirgin yansıması, yorumu ve tedavisi gibidir. Yusuf peygamber dünya güzeli bir erkektir. Kadınların nefsini ayartır. Ama o çelikten iradesiyle cinsel ve sosyal yasaklara uyar. Çünkü o psikolojik bir ruh hekimi gibidir. Düşünceleri okur, insanlara anlayış gösterir ve sözlerin, düşlerin yorumunu yapar. Nefis yoluyla medeniyete geçiş yapan insana, peygambere bile nüfuz eder. Besbellidir ki Hazreti Muhammed bu öyküyü defalarca çok iyi dinlemiş ve bellemiştir. Şüphesiz ki nefis üzerine sevdiği, beğendiği, içine işlediği dersleri de almış, çevresinin de bunlardan yararlanmasını sonuna dek arzu etmiştir. Hazreti Muhammed'de bilime, hümanizme ve önderliğe yatkın her insan gibi karanlığı aydınlığa çıkarmak, somutlaştırmak merakına sahiptir. İnsan nefsi en görünmez, en bilinmez tuzaklarla ve itilimlerle işleyen beyin mekanizmasına, bilinç, bilinçaltı çarpışmalarına dayanır. Bu mekanizmada cinsel ve sosyal yasaklılarla dinamizm kazanarak ceşnileşip aşırılaşır. Peygamber kendi hayatında da bunu, bu derin itilimleri sezer ama bunu yorumlayamaz. Yorumlayamadıkça bu konuya büyülenir, ayetler konuyu kutsallaştırarak dersleştirir. Yusuf peygamberin öyküsü Hazreti Muhammed'in bu konudaki hassas merakına dokunduğu ölçüde sureler ve ayetler içinde özelleşir. El ele geçirilmez ve yönetilemez, bilinip görülemedikçe tam tersine insanı bilinçaltı etkileriyle yöneten hatta alçaltıp yerlere seren yanımız nefsimizdir. Gerçekten insanoğlu onu bilince çıkarıp yönetemedikçe sosyal hayvanlığından kurtulamayıp doğa ve insan toplumunu düzene sokamayacağı anlaşılmıştır. Doğa ve insan bilimlerinin bilerek bilmeyerek geldikleri son cephe bu nefis konusu olmuştur. Nefis insan beyninde yoğunlaşıp özetlenmektedir. İnsan beyni veya zihin süreçleri derinlikler bilimi denen konu ise bütün bilimlerin ama bilhassa önce insan bilimlerinin ve giderek bütün bilimlerin sentezi olarak gelişen tarihsel maddecilik olmaksızın çözümlenemez. Bu yüzden bütün bilimler bu son cephe hesaplaşması ile sentez olma savaşı verirlerken İslam'ın nefis ile mücadele savaşların en yücesidir sözüne uyarlar ve doğrularlar. Hazreti Muhammed ve Kur'an'ın kendi çağındaki bu potansiyel sezisi başlı başına neden insanlık kolektivist bilimsel hassasiyette olduğunu anlatmaya yetecek güçtedir. Şüphesiz ki Muhammed'in içinde yaşadığı çağın determinizmidir asıl güçlü olan. Medeniyetlerin, dünyanın tıkandığı bir ortamda tarihsel determinizm işte böyle hiç umulmadık Arabistan'da adamını bulup teşkilatlayıverir. Bu yüzden Muhammed, Kur'an ve İslam deyip geçilmemeli bilinçlere çıkarılmalıdır. Yüzlerce yıldır Hz. Muhammed'in ve Kur'an'ın insanlarda yaşaması hafife alınamaz. Tarihsel maddeciliğe, tarih bilimine karşı belki de en son savaşçı bu cephede kalacaktır. Bilimin her türlü buluşuna ve ilerleyişine evet ama Allah'ın bilince çıkarılışına, evrimin kanunlarına hayır diyeceklerdir. O zaman sosyal hayvanlığımızın, kişi, sınıf, zümre didişmelerimizin bir türlü sonu gelmeyecek, verim müzmüleşecektir. Çünkü kaba taslak evrimcilik veya tarihsel maddecilik kendini bile ikna etmekten uzak düşerek hastalığın, sansürcülüğün ve en kötüsü incelmiş manevi şiddetin pençesine en az karşı taraf kadar düşmüş olacaktır. Şimdiden bilince çıkarıp çarpışmak gerekir. Yakup ve Yusuf zamanı İsa'dan önce 1750 dolaylarında Mısır medeniyeti Hiksoslar adına bağlı bir tarihsel devrimle sarsılmaktadır. İsrailoğullarının bu tarihsel devrimden uzak düşmedikleri anlaşılıyor. Bu tarihsel devrimde İsrailoğulları denen Yakup oğullarının kabileler birliği veya konfederasyonunda Yusuf'a bağlı kan teşkilatlarının liderliği Yakup'un da desteğiyle öne çıkmaktayken diğer kardeş kan teşkilatlarının muhalefetiyle kıskançlığıyla karşılanmıştır. Yusuf'un öyküsü bu olayı masallaştırmış olmalıdır. Aslı Tevrat'ta Tekvin 37 ile 50. bablar arasında uzun uzun anlatılmıştır. Kur'an kendi toplumunun tarihsel görevlerine göre olayı nefis terbiyesi açısından dersleştirir. Çünkü tarihsel devrim ile barbarlıktan medeniyete, sınıflı topluma geçilmektedir. Bu, bireyselliğin kişi mülkiyetinin eski sınıfsız toplumu ahlakıyla birlikte parçalaması ve bozmasından öte, kontrolünü alıp dejenere etmesinin de devrime karşı gelişerek aktığı bir gidiştir. Allah ve Peygamberi bu gidişi, devrim çekirdeği ve cephesi içinde kontrole almak ve yeni doğmakta olan medeniyeti, öncekilerden daha uzun ömürlü kılmak zorundadır. Bu yüzden Yusuf'un öyküsü, nefislerin terbiyesi açısından komün, ilkel sınıfsız toplum ahlakının medeniyet, sınıflı toplum içerisinde de korunmasını amaçlar. Bu yönüyle öne çıkarılır. Tevrat'ta yer alan Yusuf'un öyküsü de aynı kaygıları güder şüphesiz. Ancak Kur'an gibi doğrudan nefislerin terbiyesinde yoğunlaşan bir tarzı geliştirmemiştir. Dağınık ve karışıktır. Ancak daha o zamandan ilkel toplumların medeniyete çözülüşlerinde nefislerin medeniyet karşısında nasıl kabarıp patladığı ve bunun dikkat çektiği ibretli bir gelişimdir. Barbar medeniyet ilişkilerinde cinsellik kadar megalomanik sivrilişlerin ve kıskançlıkların kabarışlarını yok saymayacak kadar dikkatli ve sentezcidir. Yeni bir olayı görmezden gelmez, önemser ve geleneğine geçirir. 2000 yıldan aşırı bir zaman sonra gelen Muhammed de aynı olayı önemsemeden yapamaz. Modern insan için ise Yusuf'un öyküsü pek bildiktir ve tersine kanıksanmıştır. Bayağı gelebilir. Hayır, Muhammed zamanımız etkilenişlerinin en derin kökleri yakalanırsa bize de dersler çıkabilir. 4. Hani Yusuf babasına demişti ki, "Baba, düşümde 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm ki bana secde ederlerdi." Yusuf o kadar güzeldir, yakışıklıdır ki tüm evren ona secde eder. Bunun anlamı, insan evrimin en üstün aşaması, en değerli varlığıdır. Evrimin gücü, insan toplumunda ve o toplumun içerisindeki yetenekli, teşkilatçı, bilimsel önder insanlarda yansır. Bu şüphesiz ki doğadan ve toplumdan gelir. Kişide çeşnileşerek, kişileşerek yansır. Bu yüzden kişi doğadan ve toplumdan aldıklarını sonuna denk bilinçlice olsun, bilinçaltıyla olsun geriye vermesini bilmelidir. Tersine kişi her şeyi kendi bedeni ve aklıyla yaptığını hükmeder ve mal mülk ederse, her şeyi kişi mülküne döndürürse, kendini yaratan doğa ve insana evrime ters düşerek önünde sonunda kendini ve toplumunu zarara sokar. Gerçek peygamberler ve önderler evrimin, doğa ve toplumun bu yaratıcı özelliklerini en yoğun biçimlerde taşıdıkları ölçüde, kendi çağlarında evrimin en üstün yansıtıcısı, elçisi olurlar. Her insan evrimin bir yansıması ve elçisidir şüphesiz. Ancak evrim birikerek ve atlayarak ilerlediği için peygamber veya önderlerin çıktığı çağlarda evrim o gidişi çok yoğun mesajlarla bu tür kişiliklerde sentez ederek, yetenekli kılarak duyurur, belirtir. Peygamberlerin veya önderlerin sıradan diğer insanlardan farkı budur. Zaten giderek hemen her insanın da aynı görüşlerde birleşip bu görüşleri toplumlaştırması da bu gidişi, evrimin biricikliğini anlatır. Aynı toplumda zıt cephelerin oluşması da evrimin o biricikliği içindeki diyalektik şahlanışın yansımasından başka bir şey değildir. Yusuf'un rüyası tam anlamıyla megalomanik bir yansımadır şüphesiz. Bütün bir evrenin Yusuf'a secde dişinin yorumunu bugünkü ruh hekimlerine bile sorsanız bu yanıtı alırsınız. Bu yüzden Yusuf'un babası, ki bunu Yakup'u Konfederasyon, Yusuf'u Kan Teşkilatı Başkanı alarak ele almalıyız, Yusuf'a bunu ulu orta kan kardeşlerine, diğer kan teşkilatlarına açmamasını öğütledi. Çünkü komün geleneğini yaşıyorlardı. Her konu hemen bütün kabileye yayılırdı. 5. Babası Yusuf'a, oğlum, bu rüyanı kardeşlerine açma dedi. İftira ederler, tuzak kurarlar sana. Şeytan açık bir. Önderlik yarışında kan teşkilatlarının rekabeti ölüm olur. Yusuf henüz bunu bilemez ama babasıyla paylaşır. Liderlik konusunda rezonansa gelirler. Burada Yusuf ve babasının rüyayı, liderliği diğer kardeşlerden, kan teşkilatlarından farklı yorumladıkları anlaşılıyor. Açıkça bu rüyanın hegemonya, mevki hırsı, kendine aşık benciliği biçiminde yorumlanmasından korkmaktadırlar. Yaşanan toplum biçimi komünün parçalanışı olsa da henüz komüncül gelenekler ağır basmakta ve bireycilik, hele bencilik yasak kertesinde ayıp karşılanmaktadır. Bu yüzden böyle bir rüya iftira ve tuzaklara, kötülemelere yol açıcı parçalayıcılıktadır. Yusuf ve babası bunu bilirler veya sezerler. Onlar rüyayı Allah'ın, evrimin bir işareti, Yusuf'a peygamberlik rütbesinin verilmesi olarak yorumlarlar. Ama bunu kendi aralarında gizli tutarlar. 6. İşte böyle seni Rabbin seçti. Sana rüyalardaki olayların yorumunu veya Allah'ın kitabının ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini öğretecek. Ataların İbrahim ile İshak'a nimetini nasıl tamamlamışsa, Yakup soyuna ve sana da nimetini tamamlayacaktır. Senin Rabbin bilici ve hikmet. Bu gelişim içinde bütün peygamberler psikolojik travmalar, zorlanmalar, dramatik çelişkiler yaşarlar. Dolayısıyla yazıp söylediklerinden çok daha fazlasını beyinlerinde taşırlar ve şuur altlarına bastırırlar. İçlerinde en rahat söyleyeni ve yazdıranı Hazreti Muhammed'dir. Deve üzerinde ve her yerde parça parça ayet yazdıracak psikolojik güce ve dahiyane sezilere ve kendine güven duygusuna gerçek yücelimlere erişmiştir. Ama yine de burada yapmaya çalıştığımız gibi Kur'an'ın ve kendisinin şuur altı araştırılmaya muhtaç kalmıştır. Modern önderlerin de kendilerinde peygamberce bir güç hissetmeleri ve bunu yazılarında, davranışlarında, sözlerinde dikkatle yansıtmaları, sanıldığından çok daha üstün bir olgunluk, gerçek yücelimler, tecrübeler ve bilim otoritesi gerektirir. Ama en çok veya bunlardan daha çok, bir yerde hepsinin temeli olan hak yemez, satılık olmayan, temiz, cesur, kolektif, aksiyon özellikleri gerektirir. Yine de bu gelişim kıldan ince, kılıçtan keskin bir gidiş izler. Bu yüzden benim diyen liderler, trajikomik megalomaniler ve paranoyalar içinde kanayarak dökülüp giderler.